Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu vesselamü ala resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Rabbena la tuzigh kulubena ba'de iz hedeytena ve hab lana min ledunke rahme. İnneke entel vehhab. Allahumme ec'alna minet tevvabin ve ec'alna minel mutetahhirin. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. Aziz dinleyenlerim, değerli dostlar, tefsir dersimizde bugün Tarık suresini hem tilavet edeceğiz hem de inşallah anlamaya çalışacağız. Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Azimüşşan'ın manalarını o mesajlarda bize verilmek istenen ilahi muradı doğru bir şekilde anlamayı ve onu kendi şahsımız başta olmak üzere hayat haline getirebilmeyi Rabbim hepimize kolay getirsin, müyesser eylesin, muvaffak eylesin inşallah. Öncelikle surenin tilavetini yapıyoruz. Daha sonra da inşallah tefsirine başlayacağız. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا صدق الله العظيم. Değerli dinleyenlerimiz, aziz izleyenlerimiz, Tarık suresini tilavet etmiş olduk. Elhamdülillah. Bu sure Mekke'de nazil olmuştur. 17 ayetten oluşur. İsmini birinci ayette geçen ve yıldız manasına gelen Tarık kelimesinden alır. Musaf tertibine göre 86. sure, nüzul sırasına göre ise 36. suredir. Bu kısa girişten sonra inşallah sureyi ayet ayet hem okuyalım hem inşallah Rabbimizin yardım ve inayetiyle anlamaya çalışalım. Bismillahirrahmanirrahim. Ves-semâi ve't-târiq. Rahman, Rahim, Allah'ın adıyla. Allah adına. Andolsun gökyüzüne ve o Tarık'a. Ve mâ edrâke mâ't-târiq. Bilir misin nedir bu Tarık? Ya da sen bu bilgiye nasıl erişebileceksin ki? Onun nasıl bir yıldız olduğuna? En-necmü's-sâkib. O ışığıyla karanlığı delip geçen bir yıldızdır. Şimdi Yüce Rabbimiz varlık aleminde dilediği yarattıklarına yeminler eder. Onların nasıl yaratıldıklarına, belki niçin yaratıldıklarına bakmamızı ister. İster ki biz oradan ibret alalım, hisse çıkaralım, yaratıcısı hakkında şuur sahibi olalım, onun yüceliğine, azametine tanık olalım adeta. Burada da işte Yüce Rabbimiz hem göğe, gökyüzüne hem de Tarık'a, yani o ışığıyla delip geçen yıldıza yemin ediyor. Esasen Tarık kelimesi Arapça tı ile başlıyor. Tarık, ismi fail dediğimiz bir kalıpta geliyor. Bir aletle veya herhangi bir cisimle bir şeye vurmak, çarpmak anlamına gelir. Daha çok da gece gelen anlamındadır. Gece geldiği zaman kapılar kapalı olunca gelen kişi kapıyı çalar ya, işte Tarık denir. Arapçada tarık kelimesi de aynı kökten türer. Bunun için yola da bu isim verilmiştir. Hatta yolcuya da. Yani ses çıkararak bir şeyi çalmak adeta. Tık tık tık diyerek çalmak. Yere vururken de insanın ayaklarından ses çıkar. Onun için yol, yolcu, efendim, bu anlamda kapıyı çalmak bu kelimeyle ifade edilir aynı zamanda. Şiddetle, biraz şiddet içerir. Şiddetle vurmak, ses çıksın diye. Bu anlama gelen bir kelime esasen. Yıldızlar da bir anlamda aslında gecenin karanlığında nice nice kapıları çaldığı için adeta, kendisine dikkat çekildiği için, bir şekilde dikkatlerimizi kendisine cezbettiği için bu ismi almıştır denir. Bu yönüyle acaba buradaki yıldız hangi yıldızdır? Bu konuyla ilgili müfessirlerimizin farklı değerlendirmeleri var. Bazıları derler ki zaten Cenab-ı Hak ayette ışığıyla bir şekilde delip geçen bir yıldız olduğundan bahseder. En necmu, necim yıldız demektir. Es-sagib de delip geçen, adeta matkap gibi bir şeyi, bir duvarı delmek gibi adeta, gece karanlığını yırtıp geçen yıldız. Bu yönüyle derler ki buradaki her ne kadar tekil anlamda kullanılmış bir ifade ise de bu yıldız cinsine işaret eder. Yani ışığıyla o karanlıkları delip yeryüzüne bir şekilde kendi varlığını hissettiren her yıldız kastedilmiş olabilir. Yıldızlar genel anlamda bu şekilde zikredilmiştir derler bazı müfessirlerimiz. Bir kısmı da derler ki bu özel bir yıldız olmalı. Peki o zaman özel bir yıldız diyeceksek hangi yıldız olabilir? İşte parlak bir yıldız olabilir bu. Nedir mesela geceleyin parlak yıldız? İşte sabah yıldızı, çoban yıldızı dediğimiz yıldız olabilir der bazı alimler. Bir kısmı der ki bu yıldız aslında zühal yıldızıdır. Satürn diyebildiğimiz yıldızdır. Kutup yıldızıdır diyenler var. Özellikle o dönemde tabii kutup yıldızının bir yol gösterici bir aydınlığı, yol gösterici bir adres göstermesi de söz konusu olduğu için muhtemelen bu kutup yıldızıdır derler. Hep kuzeyde olur. Yolcular da ona bakarak yollarını tayin ederler. Bu yönüyle burada kastedilen kutup yıldızıdır der bir kısım müfessirlerimiz. Bir kısmı Süreyya yıldızı, yani Ülker yıldız kümesine, yedi yıldızdan oluşan kümeye bu Tarık denir ifadesini kullanır. Bir kısmı da işte nötron yıldızları gibi, şimdi çağımızda bu yıldızların da bir kısım sesleri olduğu tespit ediliyor. O dönüşünden kaynaklanan çok farklı sesler, bu kalp atışına benzer sesler, işte Tarık denmesi bir anlamda adeta ses çıkararak o bir taraftan karanlığı yaran, ışığıyla karanlığı yaran ve ses çıkaran yıldız anlamı verirler nötron yıldız kümelerine. Bu anlamda evet, farklı görüşler bu şekilde ifade ediliyor. Bazı alimler de derler ki Kur'an-ı Azimüşşan aynı zamanda yıldızı ayetlere benzetir ya da ayetleri yıldızlara benzetir. Çünkü nasıl insanlar dünya hayatında bir yerden bir yere giderken hem yıldızların ışığından faydalanırlar hem de onların duruş konumlarına göre yollarını bulurlar. Ayette Nahl Suresi 16'da ve bin necmihum yehtedun, onlar yıldızla yol buluyorlar buyuruluyor. Bununla aynı zamanda her bir ayetin kendisi kastedilmiş olabilir. Dolayısıyla Cenab-ı Hak o zulümat dediğimiz insanın karanlık fikirleri, karanlık duygularını yarıp geçen ve hakikati ona aşina kılan, hakikati gösteren Kur'an ayetleri de kastedilmiş olabilir diyerek böyle bir manevi alana da işaret ederler. Bu da farklı bir telmih, farklı bir yorum. Ama daha çok da sema ile başladığı için Kur'an-ı Azimüşşan, gökle başladığı için yani normal zahiri bir yıldız ya da yıldızların kastedilmiş olduğunu söylemek elbette daha sanki ayetin akışına uygun görünüyor. Yüce Rabbimiz böylesi yeminlerle başlar ve sonunda bir büyük hakikate dikkat çeker. İşte dördüncü ayette o hakikatlerden birisi geliyor. İn küllü nefsin lemme aleyha hafiz. Hiçbir kimse yoktur ki üzerinde koruyucu ve gözetici biri bulunmasın. Yani hepiniz gözetleniyorsunuz. Hepinizin üzerinde bir bekçi var. Hepinizin üzerinde bir gözetleyen var. Bu gözetleyen kim? Alimlerimiz en büyük murakip, en büyük hafız, görüp gözeten, kollayan alemlerin Rabbi olan Allah'tır derler. Yani aslında herkese şu mesaj veriliyor. Göğe yemin olsun, o karanlığıyla, o karanlıkları delip geçen yıldıza and olsun ki, hepinizin üzerinde bir gözetleyici var. Sizi görüp duran, sizi kollayıp duran, oradaki hafız, bekçi dediğimiz iki manada var. Ne yapıp ediyorsunuz? Şu yaratıldığınız dünya sahnesinde nasıl bir kulluk sergiliyorsunuz? Bunların hepsini görüp gözeten biri var. Bir de sizi yaratan, yarattıktan sonra sizi besleyen, sizi nice nice tehlikelerden koruyan, gökten koruyan, yerden koruyan bir muhafız var, bir murakip var. Bunu bilmiş olun. Bir bu anlamı verirler. Yani buradaki hafızdan kasıt alemlerin Rabbi olan Allah'tır der müfessirlerimiz. Bir kısmı da yine ayetlerden yola çıkarak buradaki yapıp ettiğimiz her şeyi kayda geçen o hafaza melekleridir. Yani kiramen katibindir. Ya da insanları korumakla görevli Allah'ın görevlendirdiği yine meleklerdir. Onlara da hafaza melekleri deniyor. Koruyucu melekler. Evet, nice nice tehlikeler var. Biz o melekleri belki görmüyoruz ama alemlerin Rabbi bizi yaşatıyor. Onlara da görevlendirmiş. O melekler de olur. Her birinizin üzerinde bir bekçi var demek. Hiçbiriniz yalnız değilsiniz. Böyle bir mesaj verilmiş oluyor. Şöyle bir güzel bir tefsirlerimizde hadise anlatılır. Hazreti Ömer hilafeti devrinde radıyallahu anh Muaz Efendimiz'i Kilab oğulları aşiretine gönderir. Vazifeli olarak, bir devlet memuru olarak adeta. Hazineten onlara göndereceği, teslim edeceği hususlar var. Bir takım belki oradaki muhtaçlara dağıtılmak üzere. Yine oranın zenginlerinden alacağı zekatlar var. Onların efendim fakirini, fukarasını gözeteceği bir takım tasarrufları var. Bu maksatla Muaz'ı gönderiyor. Hazreti Muaz aldığı bu vazifeyi büyük bir itinayla, ciddiyetle yerine getiriyor. Ve güzel güzel hatıralarla geri dönüyor. Bir gün hanımı dayanamayıp soruyor. Diyor ki, Muaz, böyle bir vazifeyi alanlar genelde bunun karşılığında bir ücret alırlar. İşten dönerken de evlerine, aile halkına, eşine, çoluğuna, çocuğuna bir takım hediyeler getirirler. Yani senin bir şey getirdiğini görmüyoruz. Yani sen ücret almıyor musun anlamında herhalde bir tatlı bir talebini iletiyor. Muaz radıyallahu anh de diyor ki, benimle birlikte yanımdan hiç ayrılmayan bir murakip var diyor. Her aldığımı, verdiğimi hesap edip duruyor diye hanımına böyle bir cevap veriyor. Zor durumdan kurtulmak için. Hanımı bu sefer gazaplanıyor. Diyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem her şeyde sana güvenirdi. Ebu Bekir de güvenirdi. Şimdi Ömer geldi, seninle birlikte murakip mi gönderiyor? Yani her yaptığını takip mi ettiriyor diye çıkışır. Bu söz Hazreti Ömer'in hanımına, ondan da Hazreti Ömer'e ulaşır. Hazreti Ömer Muaz'ı çağırıp sitemle sorar. Yahu Muaz, ben senin ardından böyle bir murakip göndermediğim halde bu duyduklarım nedir der. Benim sana itimadım yok mu zannediyorsun? Hazreti Muaz'ın cevabı çok dikkat çekici. Ya emir al-müminin, ey müminlerin emiri. Hanımıma özür olarak öne sürebilecek ancak bunu bulabildim. Hem murakip dediğim sizin murakibiniz değil, Allah'ın murakabesiydi. Bu sebeple yaptığım hizmetin ecri zayi olmasın diye, caiz bile olsa nefsim için hiçbir şey alamam. Yani her ne kadar, evet, bu zekat mallarında bir şekilde işçi olarak çalışan ya da memur olarak çalışan kişi oradan bir hisse almak gibi bir hakkı var. Tamam, elbette Emirül Mümininin haberi dahilinde, ama bunu da almıyorum diyor Hazreti. Hazreti Ömer tabii son derece Muaz'ın bu ince cevabından memnun kalıyorlar ve kendisini taltif ediyor. Bir miktar hediye veriyor. Hadi diyor, bunları götür de aileni biraz sevindir, gönlünü al diyerek de onu huzurundan ailesine doğru gönderiyor. Şimdi tabii efendim, bir mümin insan, Allah'ın her şeyi görüp bildiğini, işittiğini bilen insan, o hafız-ı hakiki olan, o murakibi ezeli ve ebedi olan alemlerin Rabbini her an hatırında tutan, yüreğinde tutan bir mümin, hayatın her alanında hassas davranır. Söylediği sözlere dikkat eder. Yaptığı işe dikkat eder. İlahi hudutların içerisinde bir hayat sürmeye çalışır. Kimsenin olmadığı yerde de onunla beraber olduğunun şuurunda olarak asla yanlış iş yapmaz. İşte alemlerin Rabbi olan Mevlamız, Zat-ı Uluhiyetinin kullarının üzerinde daima bir murakip, bir hafız olduğunu, bir gözetleyici, koruyucu, kollayıcı olduğunu hatırlatarak adeta şu yeryüzü sahnesinde bizim gafil bir şekilde değil de uyanık bir şekilde hayat sürmemizi murad ediyor. İşte hem müminlere hem inanmayanlara bir hakikati en güzel şekilde ifade ediyor. And olsun diyerek, yemin olsun diyerek, göğe yemin ediyor, göktekine yemin ediyor ve şunu bilin ki her birinizin üzerinde bir bekçi var buyuruyor. فَلْيَنْظُرُ الْاِنْسَانُ مِمَّ خُلِقْ Hangi şeyden yaratıldı? Bir bakıp düşünsün insan. Ya, insan şöyle bir baksın, bir düşünsün. Hangi şeyden yaratıldı? Ham maddesi nedir bu insanın? Herkes kendine bir baksın. Cenab-ı Hak sık sık, evet, göğe bakmamızı, yeryüzüne bakmamızı istediği gibi özellikle kendimize bakmamızı da ister ve hatta işte yaratılışımızın başlangıcına dönmemizi ister. Bir düşünün bakalım. Makarayı geriye doğru bir sarın. İşte kaç yaşındasınız diyelim? 20 yaşındasınız. 20 yıl öncesine doğru bir şöyle bir seyahat edin ya da 40 yaşındasınız veya 60. Şöyle ilk anınıza doğru bir dönün bakalım. hiç dile gelen bir şey değildiniz. Hatırlanmıyordunuz. Sizin gibi bir yoktu bu alemde ve siz var oldunuz. Ama hangi şeyden var oldunuz? Nasıl oldunuz? Nasıl yaratıldınız? Bir bakın. Hulika min ma'in dafiq yahrucu min beyni's sulbi ve teraib. Yaratıldı fışkırarak dökülen basit bir sudan insan. Bir basit bir sudan. Bel kemiği ile göğüs kemikleri arasından çıkan böyle bir sudan yaratıldı. Yani babanızın sulbünden, annenizin işte suyundan, ikisinin birleşmesinden bir araya gelen bir su damlacığı bile olmayan belki. Öyle bir sıradan gibi gördüğünüz bir sudan yaratıldınız. Bir damla bile değil. Mikroskopla bile görülmeyecek kadar o hücrelerin bir araya girişiyle var olmaya başladınız. Yani bir hiçten adeta var oldunuz. Elbette bir hiç değil. Onun özgeçmişi var. Vücuda giren ham maddeleriniz, aldığınız güneş ışığı, havanız, daha neler neler. Onlardan oluşan sizde bir öz çekirdek var. Öz su var. Öz su, insani su, insan suyu diyelim. İnsan tohumu oluşuyor. Bu tohum nasıl oluşuyor? Bir bakın diyor Cenab-ı Hak. Bir geriye doğru bir gidin bakalım. O su nereden geliyor? İşte annenizin suyuyla birleşen o su nereden geliyor? Sulp ve teraipten çıkıyor. Alimlerimiz burada sulp kelimesi ve teraip kelimesi üzerinde dururlar. Farklı farklı izahlar yapmaya çalışırlar. Sulp esasen bel kemiği, o sert kemik. Bel tarafında bulunan kemik. Teraip ise kaburga kemiği. Yani insanın işte bu iki memesinin ortasındaki o kemik yapısı, göğüs kafesi diyelim. İşte sizin yaratıldığınız o su, o bel kemiği ile göğüs kafesleri arasından çıkan bir su. Bazı alimler derler ki her insanın, kadın olsun, erkek olsun, hem sulp kemiği vardır hem de teraip vardır. Yani göğüs kemiği vardır. Her ikisinin suyu da benzer bir şekilde o yapıların içinden doğar adeta. Yani dağların arasından çıkan bir su gibi. Bazı alimler de derler ki burada sulple kastedilen işte erkeğin bel kemiğinin içinden o civardan diyelim, kemiğin ille onun ilik tarafından denmiyor. Arasından deniyor. İşte sulp erkeğe ait, teraip ise hanıma ait derler. Ama son dönem araştırmaları daha çok her iki cinsten de çıkan suyun, oluşan suyun, insani tohumun bu iki kemik arasından bir yapıdan çıktığı tarzındadır. Genelde eski müfessirlerimizin tercihleri sulp diye Kur'an'da ifade edilen kelimenin erkeğin suyunun oluştuğu bölgeyi, yani bel tarafındaki kemik taraflarından çıktığını, teraip ise hanımların işte daha çok göğüs tarafından oluşan bir yumurta diye ifade edilen, o da onun da suyu. İşte iki su birleşiyor, erkeğin spermi ve hanımların yumurtası bir araya gelip nutfetin emşaç, yani karışık bir su oluşuyor. İşte o su zamanla işte efendim alaka haline geliyor. Rahme tutunan bir yapı. Sonra efendim et oluyor. Sonra kemik oluyor. Sonra suret veriliyor. Sonra ruh üfleniyor derken bir insan oluşuyor. İşte Yüce Rabbimiz bu sürece insanın bakmasını istiyor. Niye istiyor? Çünkü insanoğlu yeniden dirilişi inkar ediyor mesela. Nasıl olacak ki diyor. Yani şimdiki halini düşünüyor. Yani benim şu oluşmuş olan bedenim toprak olacak. Sonra tekrar insan suretine gelecek öyle mi? Diyerek yeniden dirilişi uzak görüyor. Yüce Rabbimiz de sen diyor bir öncesine bir bak. Sen başlangıcına bir bak bakalım. Bir hocamızın güzel bir ifadesi var. Tabii vahdet-i vücut felsefesini anlatırken. Yani varlığın birliği. Her şey Cenab-ı Hakk'ın tecellisinden ibaret. ondan gayri alemde bir varlık namına bir şey yok diye belki kabaca ifade edebileceğimiz bu vahdet-i vücut düşüncesini anlatırken diyordu ki, işte sen kaç yaşındasın? 40 yaşında. İşte 40 yıl önce, 41 yıl önce sen neydin? Esamen okunmuyordu, bir hiçtin. Allah uzun ömür versin. Diyelim 80 yaşında öldün. İşte 90 sene, 100 sene sonra sen nesin? Yine bir hiç zahiren. Toprağa karışıyorsun. İşte diyor İbn Arabi diyor ki, evvelin bir hiç, ahirin bir hiç diyorsun. Bu arada da sen varım diyorsun. Hadi oradan diyor İbn Arabi diyerek güzel böyle bir izah tarzı getiriyordu. Evet, insanoğlu tabii bir damla sudan, bir damla bile olmayan bir sudan yaratıldığı halde sonunda öldükten sonra belki işte toprağa karışacak bir bedene sahip olmuş, 3 gün gömülmese kokuşacak bir cifeye dönüşecek bir yönü var, maddi yönü var. Ve insanoğlu bu öncesine ve sonrasına bakmadan kibirleniyor, gururlanıyor, Allah'a kafa tutuyor, peygambere kafa tutuyor, bir küstahlaşıyor böyle. İşte Cenab-ı Hak da insanın aslında tevazuya bürünmesi gerektiğini, büyük bir şükran duygusuyla Rabbine karşı, yaratıcısına karşı dönmesi gerektiğini, onu tazim etmesi gerektiğini, ona kulluk yapması gerektiğini hatırlatarak bizi anlatıyor. İnsan kendine neden yaratıldığına bir baksın, bir düşünsün. O diyor, o fışkırarak dökülen bir su. O defk kelimesi fışkırarak çıkan su demek. Baba sulbünden adeta fışkırarak çıkan bir sudan yaratıldı o. Ve işte o sunun çıktığı kaynağa dikkat çekiliyor burada. İnnehu ala rac'ihi leqadir. Elbette insanı yoktan var eden Allah'ın onu yeniden hayata döndürmeye de gücü yeter. O Allah onu döndürmeye de kadirdir. Bazıları bunu şöyle de anlarlar. O Allah böyle bir sudan yarattı seni. Belki bugün genç, olgun bir kişi oldun. Sonra ihtiyarlayacaksın. Geriye de döndürebilir isterse Allah anlamında anlamıştır bazı müfessirler. Ama birçok müfessirimiz bunu öldükten sonra o insanı yeniden döndürmeye, yani döndürme derken de yeniden var kılmaya o Allah'ın gücü yeter. O ona kadirdir derler. Yani sizi geriye doğru da istese döndürür, yeniden de dağılmış, toprak olmuşsunuz, yeniden de inşa eder buyuruluyor. Çünkü niye bunu bu şekilde anlıyorlar? Şunun için 9. ayet, çünkü şöyle devam ediyor. يَوْمَ تُبْلَ السَّرَائِرِ O sırların açığa çıktığı günde, o zaman o gün hangi gün? Kıyamet günü. O halde bu 8. ayeti şöyle anlamak daha doğru. O gizli sırların açığa çıktığı, keşfolduğu o günde o Allah yeniden onu diriltmeye kadirdir. Gizli sırlar açık olacak. Hangi gizli sırlar? Sen kendince güya herkesten gizledin. Onlar açığa çıkacağı gibi. Hangi işi niye yaptın? Niyetler de açığa çıkacak. İçinde taşıdığın iman açığa çıkacak. Ya da Allah muhafaza buyursun, dıştan Müslümanca göründün ama içten kafirdin, münafıktın yani. O da açığa çıkacak. Bazı büyükler derler ki insan öyle içini de arıtmalı ki, tertemiz kılmalı ki, mümkün olsa da gönül alemini şöyle bir tepsiye açsan, koysan ve insanlar arasında yüzün kızarmadan dolaşabilsen diyorlar. Esas temizlik o. İnsanız, insanlardan utanarak, sıkılarak bir takım şeyleri gizleme ihtiyacı hissederiz. Ama alemlerin Rabbinin huzurunda yarın yapıp edilen her şey ayan beyan ortaya çıkacak. İşte ayet o güne dikkat çekiyor. O sırların açığa çıktığı gün o Allah hepinizi döndürmeye yani diriltmeye kadirdir. Siz belki bu alemde yeniden dirilmeyi uzak görüyorsunuz ama asla öyle değil. Alemlerin Rabbi her şeye kadirdir. فَمَا لَهُ مِنْ قُوَّةِ وَلَا نَاصِرٍ O gün artık insan için ne gücü kuvveti olacak ne de bir başka yardımcısı olacak. Olmayacak. O gün Allah'ın gazabına karşı, azabına karşı ondan kurtulacak sende güç kudret diye bir şey olmayacak. Sana bir başka yardımcı da olmayacak o gün diyor Cenab-ı Hak. Öyleyse bugünden tedbirini al, yarına hazır ol. وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجِعِ Tekrar şimdi Cenab-ı Hak bir yemin ifadesi. Yemin olsun o dönüşlü, halden hale giren göğe, o dönüşlü gökyüzü. Niye böyle bir ifade kullanıldı? Bunu da müfessirlerimiz derler ki, işte yeryüzünden gökyüzüne buharlar çıkıyor, yükseliyor, bulut haline geliyor. Sonra o buharlar, bulut haline geldikten sonra bir tabakadan sonra su olarak yeryüzüne iniyor. Yeryüzünden aldığını gök geri döndürüyor. Bu tarz izahlar var. Ve bu yönüyle bir Cenab-ı Hak o gökyüzünün böyle geri döndürücü özelliğine dikkat çekiyor. Ancak burada o dönen bir şekilde adeta yeniden dönüşümünü gerçekleştiren gök diye de anlaşılabilir. Aslında bu alem, bütün varlık yeniden var oluyoruz. Her gün yeniden var oluyoruz esasen. Gökyüzünde de bakılacak olursa esasen şöyle diyelim, müthiş bir gökyüzüyle yeryüzü arasında bir dönüşüm var. İşte gökten inenler var, yerden oraya çıkanlar var. Her şeyi biz bugün fark etmeyebiliyoruz. Fakat gökle yer arasında bir iletişim var. Çok yönlü bir iletişim. Bazen ışık iletişimleri var. Bazen işte yağmur gibi iletişimler var. Bazen görmediğimiz bir takım iniş çıkışlar var. İşte melaikenin iniş çıkışları var. Yeryüzünde ölen insanların ruhlarının bir kısmının göğe yükselişi var. Birçok kendi içinde bir devir yaşanıyor. Yerle gök arasında bir adeta bir tohumlanma meydana geliyor. Yukarıdaki ayetlerle bağ kuran kimi müellifler, kimi müfessirler derler ki adeta gökyüzüyle yeryüzü onlar da birbirleriyle alışveriş yapıyorlar. O alışverişin neticesinde yeni yeni nesiller, yeni yeni varlıklar, yeni yeni bitkiler ortaya çıkıyor. Çünkü bir sonraki ayette vel ardı zati sadi' buyuruluyor. Yani yarık yarık çatlamış yere and olsun. Evet. Nasıl çatlıyor yeryüzü? Tohumlarla çatlıyor. Vadilerle çatlıyor. Bir şekilde kıyamet gününde çatlayacak, yarılacak. İçindeki kabirdeki olanların hepsi çıkacak. Başka şekilde çıkacak. Gerçekten tohumlar gökyüzünün adeta bir şekilde yağmurlarla sulaması neticesinde, bir su indirilmesi neticesinde yeryüzü yumurtalığında diyelim, yumurtalığında bir nice tohumlamalar meydana geliyor. O tohumlamalardan nice ağaçlar, meyveler, sebzeler çıkıyor. Evet, vahiyler de Cenab-ı Hak onları da indirdiğinden bahsediyor. Elbette oradaki inmekten maksat onun yüceliklerden geldiğine bir işarettir. Gökyüzünden geliyor demiyoruz ama o da yüceliklerden geliyor. Gönüllerle buluşuyor, gönül toprağıyla buluşuyor. O gönül toprağında nice nice marifetler, nice nice duygular, nice nice fikirler, farklı farklı açılımlar meydana geliyor. İlahi mesajlarla buluşan gönüllerde. Onun için sürekli bir adeta bir dönüşüm var. İşte Cenab-ı Hak وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجِعِ O dönüşümlü göğe and olsun. Belki şunu bile demek mümkün. Semada kendi içinde tabii bir döngüsü var. O galaksilerin, yıldızların da bir döngüsü var. Mesela bilimsel araştırmalar gösteriyor ki Samanyolu galaksisi, ki bizim de içinde bulunduğumuz bir galaksi, saniyede 320 kilometre hızla kendi etrafında dönüyor. Bu da dönüyor. Galaksi dönüyor, onun içindeki yıldızlar dönüyor, gezegenler dönüyor, her biri dönüyor. Çok müthiş bir alem. Şu hıza bakar mısınız? Saniyede 300 kilometre hızla. Bugün diyorlar ki bir yolcu uçağı işte 1200 kilometre hızla hareket edecek bir yolcu uçağı üzerinde çalışılıyor deniyor. O bir saatte 1200 kilometre gidecek. Fakat bu bir saniyede, yani bir dediğiniz anda 320 kilometre yol alıyor. Bunu çarpın 60'la. Nasıl bir hızla giden bir alem var. Akıyoruz yani. Bu galaksilerle akıyoruz. Yıldız yıldız akıyoruz. Gezegen gezegen akıyoruz. Dönüyoruz, dönüyoruz. Göğün böyle dönüşümlü oluşuna Cenab-ı Hak dikkat çekiyor. Yerin de böyle adeta içindekilerle o kabuğunu çatlatan yapısına dikkat çekiliyor. İnnehu leqavlun fasl. İşte bu yeminden sonra Yüce Rabbimiz, o Kur'an hiç şüphesiz hakla batılı ayıran kesin bir sözdür. Artık sözü bitiriyor. Tartışmayı bitiren bir söz bu. Allah'tan geliyor çünkü. Ve ma huve bil hazl. O Kur'an bir şaka değil. Bir eğlenceye alacağınız bir şey değil. Rastgele söylenmiş bir söz değil. Kur'an'ın her bir sözü bir açıklamadır. Hakikati açıklamadır. Güzeli çirkini açıklamadır. İyiyi kötüyü açıklamadır. İnnehu leqavlun fasl. Yani adeta tartışmayı bitiren sözdür. O bir şaka değil. İnnehum yekidûne keyda. Evet. Onlar, o kafirler, var güçleriyle tuzak kurup duruyorlar. Ey peygamber, sana tuzak kuruyorlar. Dini mübin İslam'ı söndürmeye çalışıyorlar. Nice nice entrikalar çeviriyorlar. Nice nice tehditler savuruyorlar. Müminlere tuzak kuruyorlar. Peygambere tuzak kuruyorlar. Ve ekidü keyda. Ben de onların tuzaklarına karşı tuzak kuruyorum diyor Cenab-ı Hak. Yani onların tuzaklarını boşa çıkarıyorum. Sonunda kazanan Allah ve taraftarlar olacak elbette. Onlar güya kendi zanlarınca müminleri ve Allah'ı aldattıklarını düşünüyorlar. Onları boşa çıkarmaya çalışıyorlar. Fakat kime karşı böyle bir cürette bulunduklarının haberleri yok. Ve ekidü keyda, ben de diyor onlara, onların tuzaklarına tuzakla karşılık veriyorum. Tuzaklarını alt üst ediyorum. Femehilil kafirine emhilhum rüveyda. Onun için ey Nebi Yezişan, sen o kafirlere biraz mühlet ver. Bir süre onları kendi hallerine bırak. Azıcık. Rüveyda azıcık demek. Oldukça az bir müddet. Biraz bırak bakalım. Biraz gezsinler, tozsunlar, eğlensinler. Ama çok yakın bir zamanda başlarına nelerin geleceğini onlar da fark edecekler. Zira Allah imhal eder, ihmal etmez. Yani kullarına mühlet verir. Tevbe etsinler, dönerler belki diye. Akıllarını başlarına alırlar diye. Ama asla ihmal etmez Allah Celle Celaluhu. Evet, Tarık suresi de böylelikle sona eriyor. Yüce Rabbimizden niyazımız, kelamı kadimine, ilahi mesajlarına bütün gönlümüzü açmasıdır. Gönül toprağımıza o nur diye ifade edilen Rabbani aydınlığın, Rabbani projektörün doğmasıdır. Ayet ayet aydınlanmayı Cenab-ı Hak hepimize nasip eylesin. Ayetlerle buluşmayı, hem de bereketli bir şekilde buluşmayı nasip eylesin de içimizde marifetullah tohumları yeşersin, gelişsin, büyüsün ve bizler hem kendimizi daha iyi tanıyalım, hem Rabbimizi en güzel şekilde tanıyalım ve ona olabildiğince bütün imkanımız, iktidarımız, istidadımızla güzel bir kul olalım inşallah. Rabbim tevfikini refik eylesin, yardımını bizlere lütfeylesin. Zat-ı uluhiyetini gereği gibi tanımaya bizleri muvaffak eylesin efendim. Allah'a emanet olunuz.